Ayrım 12. Kalbin Böcüğü, Atilla Atalay. Sayfa 145. Bir ışıklı pencere. Sevdim ve gittim boşluğun aktığı yöne. Boğazımda bir lokma dirençle, deniz adamları sızarken içeri gün açımı pencerelerden, avuçlarımdan sıyrıldı kar perçemleri. Küçücük fenerlerine sesimin eridi gecenin tınısı. Gözlerim salgın birer uçurum, sevdim ve gittim. Yolum aydınlık olsundu. Tırnaklarımdan doğan akrebin 12 boğumu umuduma ölüm sundu. Gitmek sevmek kadar yiğitlik değil. Kırmızının kırıldığı yerde gül biterken, gecenin bittiği kente dönerim senden de. Kaan İnce, Tını 1997. Hiç balığı deniz tutar mı efendi? Bir süre durup kendi sorusunu yanıtladı. Tutmaz. Rakısından ailenlere inat bir yudum daha alırken bana başıyla lokantanın kapısını işaret etti. Hadi sen bak işine. Sarhoş falan değilim ben. Sonra gelirim kendi kendime. Söyleyecek bir şeyler arıyordum. Gitsene lan diye azarladı. Sonra hafif pişman gülümseyerek önüme doğru rakı şişesini iteledi. Hayır yani masadan kovmuş gibi olmasın istiyorsan otur. Ama çok kalma. Sonra seni de çağırtmaya adam yollarlar bir tane. Bir ara gidip onu yalnız bırakmayı düşündüm. Ama sanki o da kalayım istiyordu. Hem belli ki şimdi kalkmayacaktı masadan. Belki sonradan ikna edip eve götürebilirdim. Kendime bardak tabak yapmaya koyuldum. Baktım sandalyesini masaya doğru çekiştiriyor, sevindi. Ayıpsın Kalfa dayı dedim. Sen müsaade verdikten sonra oturur içeriz beraber. Varsın ikimizi birden merak etsinler. Olmadı cep telefonu diye bir şey var hayatta. Açar söyleriz. Biz Kalfa dayımla muhabbete oturduk. Kimseleri çağırmaya göndermeyin. Vakit erişince kendimiz döneriz. Çocukken birçok kez meyhaneye adam çağırmaya gittim aslında. Ama bu benim için çok eğlenceli bir şeydi. Bir kere çağırmaya gittiğim adam benim babam değildi. Komşumuzun beyi Tete Muhsin amcayı çağırmaya gidiyordum. Dolayısıyla dönüşte hırgür çıkan ev bizimki değildi. İkincisi Tete Muhsin promosyonlu bir sarhoştu. Karısının eve celp emrini tebliğ eden kişi yahut kişilere masadan pastırmalı börek, ballı muz gibi o vakitler bizim buzdolabında nadiren bulunabilen yiyecekler ikram ediyordu. Sonra komik adamdı Tete Muhsin. Hep pancar gibi kırmızıydı. Dürbün gibi gözlükleri, ince ayhan ışık bıyığı, bir yentine bulanmış saçları vardı. Çoğunluğu asker ailesi olan komşularımızın standart tıraşlı halleri düşünüldüğünde yakın çevremde görebileceğim en tuhaf suratlı adamdı. Üstelik sarhoşluğunun belli bir aşamasında şarkı söylemeye başlardı ki en komiği oydu. Teni bana, beni tana, kavuşturtun yarab edelten. Teni tevmek ne tutmuş ki, bilemedim yandım. Tete Muhsin amcayı bana gelene kadar meyhaneden toplayacak bir sürü insan vardı aslında. Daha bakkal Salih'te ayaküstü kaşar peyniriyle biraya başladığında kızı Neslihan gidip annem çağırıyor misafir gelecekmiş diyerek ilk davetini yapar, sonra söz konusu uyduruk misafir için bakkaldan bir takım alışveriş yapıp parasını oracıkta babasından tahsil ederdi. Eğer iş büyüyüp de Tete Muhsin düzgünün yeri ocak başına doğru devam ettiyse devreye bir erkek çocuğu olarak oğlu Cihan girerdi. Ama Tete Muhsin oğlunu yanındaki sandalyeye oturtup şiirler okutmaya, sulu biralar eşliğinde pastırma ve ballı muz vermeye başladığında işin cılkı çıktı. Asuman teyze gecenin bir vakti bizim kapıya dayanıp kadın başı meyhaneye giremediğini ifade ederek kocasının ve her şeyden habersiz masum yavrusu Cihan'ın meyhaneden derdest edilmek suretiyle eve getirilmesi için babamdan yardım istemeye başladı. Bir iki babam gitti ama babamın nöbetçi olduğu bir gecede görev sırası bana geldi. Ben yanı başımızdaki bu problemli aileden epey sıkılmıştım. Zaten azıcık görebildiğim babamın bazı geceler bunların yüzünden meyhane köşelerine gidip gelmesine de içten içe acayip bozuluyordum. Ya benim babam da Tete Muhsin gibi pancar suratların arasına karışıp eve hiç gelmemeye başlarsa ne olacaktı? Bu ruh hali içinde bana verilen görevi kimsenin beceremediği bir süratle yerine getirdim. Ben meyhaneye dalıp da ''Soba devrildi Muhsin amca eviniz yanıyor'' diye bağırdıktan 3 dakika sonra Tete Muhsin, oğlu Cihan, meyhaneci Düzgün ve 25 kişilik meyhane mürettebatı eve doluşmuştu. Bu başarılı operasyonun müteakip birkaç kez daha Tete Muhsin'i çağırmaya gittim. Ama artık hiçbir yaptırımım yoktu. İçeri girdiğimde Tete Muhsin gülerek ''Bak hele yabancı çoban gelmiş, Tüzgün bir tabak al gel oradan'' deyip beni sofraya oturttu. Operasyonu birkaç dilim kuş gönü pastırmayla ballı muza sattım. Ne yalan söyleyeyim çok eğlenmiştim. Masada dinlediğim laflardan hiçbiri büyük lafı gibi değildi. Hepsi benden bile çocuktular. olur olmaz şeylere saatlerce gülüyorlar, yok yere hır çıkarıp küsüşüyorlar, hatta bazen salya sümük ağlıyorlardı. Asuman teyzenin meyhaneyi bizzat basması uzun sürmedi. "Sonunda kadın başıma beni de soktun ya şuralara, Allah'ın cezası ayyaş pezevenk!" diye bağırarak kocasının üstüne atladı. Masadakiler çil yavrusu gibi dağıldı. Asuman teyze araya giren meyhaneci Düzgün'e "Seni de şikayet edeceğim ulan, yuva yıkıcı, nursuz şişko!" demeseydi olay birkaç gün sonra unutulurdu belki. "Ayıp oluyor ama hanım," dedi Düzgün. "Kocanın sırtında silah dayayıp da zorla mı sokuyoruz meyhaneyi?" O sırada Cihan'la ben dağılan masadan arakladığımız pastırmaları bir peçeteye sarıp cebimize koyuyorduk ki Asuman teyzenin parmağı bize döndü. "Sıçmışım kocasına, gebersin o it buralarda, umrum değil. Ama şu sabileri de sokup oturtturuyorsun ya buraya, cehennemde yanacaksın lan yamuk, şikayet edip hapislerde çürütmezsen." Düzgün bu şikayet işini ciddiye alıp Tete Muhsin'i bir daha meyhanesine sokmadı. Asuman teyzeler birkaç ay sonra Samatya'ya taşındılar. Babam çok güldü bu işe. "Davun dar ambarına tayini çıkmış," dedi. "Samatya dediğin yol boyu meyhane. Muhsin Efendi'nin arayıp da bulamadığı şey." Meyhaneler kapısı bahtım gibi kapansın. Rindane bade içmek sensin yasağı olaydı. Duvarda bu dizi asılı. Harputlu Hayri Bey'in muhayyer bestesiymiş. Kalfa dayı bir yığın şey anlatıp sustu. Tekrar mevzu açılsın diye, "Rindane ne demek kalfa?" diye sordum. "Rint'ten gelir. Kalender, aldırışsız, hareketleri herkesinkine uymayan bilgili kişi demek." İç cebinden gözlük çıkarıp duvardaki yazıya bir daha baktı. "Sen gibi yani, öyleyse sen bir rintsin," dedim. Benimle ve kendisiyle alay edermiş gibi güldü. "Orasını bilmem. Bildiğim ben hep onsuz içtim. Hep çok uzaktaydım," dedi. O dediği Hatice teyze, karısı. Kalfa dayının şimdilerdeki büyük hüznü ondan. Sayfiye kentlerinden birindeki inşaatlarda çalışırken içine bir sıkıntı düşmüş, boğuluyorum sanmış Kalfa dayı. Telefon falan kâr etmemiş. Atlamış otobüse. Gece yarısı köye girdiğinde bir de bakmış ki evinin ışığı yanmıyor. Sabahtan fenalaşmışmış Hatice teyze. Hastanede direnmiş bir iki saat, sonra gidivermiş. Gelinin dediğine göre daha o gün meyhaneye girmiş Kalfa dayı. Kim ne yaptıysa çıkaramamış. Meyhane kapandığında gidip bağlarda, bahçelerde, bir yerlerde yatıp eve girmiyormuş. "Sonradan birkaç kez geldi eve," dedi gelin. "Hadi bir de sen git, çok sever seni, belki peşinden gelir." Neyleyim köşkü, neyleyim sarayı, içinde salınan yar olmayınca. Bu şarkılar böyledir işte. Öyle nostalji kasetlerini istiflenmiş, televoleyafon müziği olmuş, en somurulmuş hallerinde bile köşeden çıkıp ateş ederler. En onulmaz yerinden vuruverirler insanı. Duvara astığı şarkı sözlerinden belli. Meyhanecimiz musiki mevzuna derinden gönül vermiş. Geldiğimden beri çalan birçok şarkıyı da tam da dinlemedim aslında. Ama şimdi çalan çok vakitsiz. Fena daldırdı Kalfa dayıyı. Başını masanın üstüne koyup öylece hareketsiz kaldı. Bir iki seslendim, duymadı. Sonrasında dürtüp "Gidelim buradan," dedim. Kafasını kaldırmadan "Ben çok gittim," diye yanıtladı. Yine başı masadayken eliyle arayıp sigara paketini buldu. Tek sigara çekti. Yakarken "Hep gittim. Bazen çalışacak inşaat yokken bile gittim. Gizli gemilere bindim. Uzak denizlerde türlü yosunlara değdim. Sonra bir gece yarısı döndüğümde Hatice vardı hep. Bir sabah yine gideceğim derdim. İş falan bahane, sığamıyorum ben buralara." Hiç sesini çıkarmadan gözleriyle "Git," derdi. Döndüğümde kainatın en güzel çayı hep ocakta olurdu. Zambak kokulu yastıklarda beraberce baş koyar, uyurduk sonra. Bir gün evdeki ışığın yanmayacağı hiç aklıma gelmezdi. Bilsem son bir kez sarılmaz mıydım? Etraf kötü dönüyor. İyiden iyiye sarhoş oldum galiba. Pancar suratlara karıştım ben, pancar suratlara. Kalfa dayının söyledikleriyle doldum. Aklımdan vedalaşmalar, helalleşmeler geçiyor. Az kaldı, ben de koyacağım kafamı masaya. Derken kapıda Mıstık abi belirdi. Olan oldu işte, sonunda beni de toplamaya geldiler meyhaneden. "Böyle olacağı belliydi," diyerek gülüyor Mıstık abi. "Nasılsın baba?" gibisinden bir kafa hareketiyle Kalfa dayıyı selamladıktan sonra benim omuzuma dokunup babasına "Ben alıp götüreyim çocuğu, uykusu gelmiştir. Sen de gelirsin birazdan," dedi. Kalfa eliyle "Tamam, güle güle," diyerek başını masaya koydu. "Otursana Mıstık abi, konuşuyorduk." Veya buna benzeyen bir cümle sarf ettim. "Olmaz," dedi. "Ben de oturursam bizi çağırmaya gelen olmaz, sefil oluruz buralarda." Yolda Mıstık abiye "Gelir mi hakikaten?" diye sordum. "Belli olmaz," dedi. "Bazen meyhane çıkışında uzaklardan bizim eve bakıyor. Mahsustan annemin eski odasının ışığını yanık bırakıyoruz. İyice sarhoşsa annemin öldüğünü unutup ışığa doğru bir pervane gibi geliyor. Eve girdiğinde bir iki Hatice diye sesleniyor, sonra sızıp devrilince götürüp yerine yatırıyoruz. Eve vardığımızda Hatice teyzenin eski odasının ışığını açtıktan sonra yattık. Yarı uyur yarı uyanık düşler gördüm. Fonda "Ya evde yoksan" çaldı. Aklıma İstanbul'un ışıklı ışıksız pencereleri, yanlış telefon numaraları düştü. Bekleyen var mıydı bilmem. Uzaklarda bir başıma uyuyakaldım. Hayaller Kahyası 1. Murtaza, seçilmiş, beğenilmiş. Ansiklopedik Türk isimleri sözlüğünde isminin karşılığında aynen bunlar yazıyordu. Ne koca mahallede ne de okuduğu okulda dedesinin ismini taşıyan Neşet'inkinden başka kendisininki gibi eski püskü bir isim yoktu. Oysa Murtaza, Murtaza'nın dede ismi filan da değildi. Bu durumda kendisi olsa asla seçmeyeceği ve beğenmediği bu ismi ailesi ona neden koymuş olabilirdi ki? Annesi Nevin Hanım bu durumu bir rüyayla açıklıyordu. Nevin Hanım ilk oğlu Varol'dan sonraki hamileliğinde ikinci çocuğuna kız olursa Pınar, erkek olursa Mertol adını koymayı planlarken Murtaza'ya ismini hediye eden o tuhaf rüyayı görmüştü. Anlattığına göre bulutları yöneten melek kuzağı, rengarenk bir kavsi kuzağın gökkuşağı içinden çıkıp Nevin Hanım'a görünmüş ve doğacak erkek çocuğunun adını Murtaza koymasını söylemişti. Nevin Hanım 4 tabak yoğurtlu mantı yiyip de yattığından ya da kocası Necdet Bey ile beraber görünmeyeni görünür kılan alaca mantarlardan toplayıp pişirdiklerinde hep böyle tuhaf rüyalarla uyanırdı. Murtaza bu acayip isimli bulutlar meleği kuzağı filan değil, 4 tabak mantıya borçlu olduğunu düşünmeden edemiyordu. Oğlun arada bir ismiyle bozduğunu fark eden ve karısının gördüğü rüyalara asla itibar etmeyen Necdet Bey ise çakır keyif olduğu zamanlarda küçük oğluna Mertol diye seslenip hayatın bambaşka hakikatlerinden söz ederek onu rahatlatıyordu. Bizzat Aysel Gürel söylemişti kendisini. Müjde Ar'ın gerçek adı Suat Ebrem'di. Sonra Cüneyt Arkın olayı vardı. Onun da meşhur olmadan önceki adı Fahrettin Cürekli Batur değil miydi? Yani eğer Murtaza da ileride mühim biri olursa ismini arzu ettiği şekilde değiştirirdi. Nevin Hanım baba oğul arasında gizlice dönen bu muhabbeti fark etmekte gecikmedi. Cinlerinin tepesinde olduğu bir gece açtı ağzını yumdu gözünü. Necdet Bey'e çocuğun aklına böyle şeyler sokmamasını, Murtaza'yı Aysel Gürel'in değil kendisinin doğurduğunu, istediği ismi koyacağını, kendisinin ise Ayya Şerif'in teki olduğunu ve en kısa zamanda rüyasındaki ulu kişi tarafından çarpılacağını sayıp döktü. Necdet Bey kendisine Ayyaş denilmesine kızınca hop oturup hop kalktı. Havada şişeler, yoğurtlu bakla parçaları, terlikler uçuştu. Dördü birden itişirlerken soba devrilip halı tutuştu. Araya giren komşular sayesinde her şey yatıştığında Nevin Hanım yatağını ayırıp yanmaktan kıl payı kurtulan evin başka bir odasına taşındı. Murtaza o olaylı geceden sonra ismine kafayı takmaktan vazgeçti. Bulutlar meleği kuzağ, Efsunlu alaca mantar ya da yoğurtlu mantı. Neyse neydi işte. Murtaza bir şekilde Murtaza'ydı. Freni patlayan linyit yüklü bir kamyon uçarak ortaokulun damına çakılınca okul binasıyla birlikte öğrenim hayatından çekildi Murtaza. Gerçi okuldaki öğrencilere bir şey olmamıştı. Ama zaten birkaç dersliği olan okul damı çöktüğü ve dersliklerden biri silme linyi kömürü dolduğu için öğretimi ara verdi. Önceleri bu işi oldukça eğlenceli buldu Murtaza. Bulvar gazetesinde elinde bir toprak dinyit kömürüyle yakın çekim resmi bile çıkmıştı. Gerçi resim altında "Öğretmeni bekliyorduk, kamyon geldi" başlığından sonra arkadaşlarıyla birlikte ölümü kıl payı atlatan ikinci sınıf öğrencisi Küçük Murat diye sürüp giden bir haber vardı. Resim kendisinin olduğu halde ismi yanlış yazılmıştı. Muhabir ismimi beğenmemiş olabilir diye düşünmedi değil Murtaza. Ama her durumda artık olmayan sınıfındaki arkadaşları ve ailesi o resmin kendisine ait olduğunu biliyorlardı. Hatta annesi resmi gazeteden kesip duvara oğullarının sünnet fotoğrafının dibine iliştirmişti. Daha o günlerde birçok arkadaşı çevredeki okullara dağılıp öğrenimlerine devam ettiler. Aslında Nevin Hanım da yakındaki bir semtin ortaokuluna gidip Murtaza'yı kaydettirmek istedi. Okul müdürü kayıt için herkesten aldıklarını söylediği eşek yükü parayı isteyince Nevin Hanım, "Bizim maddi durumumuz kısıt ama müdür bey, hem biz öpür okula kayıt parası verdiydik kamyon girmeden evvelsi" dedi. Müdür bey yekten "olmaz" demedi Allah için. Onun yerine "peki o zaman ben çöken okulun müdürüne bölge ilköğretimden okulda öğretimin durduğuna dair yazı, sen de o arada muhtarlıktan fıkara il muhaberi, karmaşık kağıdı, akciğer mikrofilmi falan feşmek vır vır vır" dedi. Baktı olmayacak, bu kış geçsin seneye veririz artık diye düşündü Nevin Hanım. O kış sert geçti. Murtaza'nın resim çektirdikten sonra anı olsun diye eve getirdiği linyit topağını bile yaktılar. Yazın başındaki mahalledeki tadım meze evine çırak girdi Murtaza. Dükkanı sabah erkenden açıp paspası asfalta atıyor, yerleri, tezgahtaki mermeri, dolap camlarını bir güzel silip saat tam 7'ye çeyrek kala direkmen kahveye bağlı diyafona basıp dükkan sahibi Torkon Baba'ya sade kahve söylüyordu. Dükkan sahibi baba lakabına yakışır şekilde çelebi bir adamdı aslında. Ama söylediğine göre şekeri fırlayınca ne bok yediğini bilmiyordu. Böyle kendini bilmediği anlardan birinde Murtaza'yı yere düşürdüğü yarım metrelik yekpare bir pastırmayla dövdü. Gerçi sonradan ta eve kadar gelip özürler diledi. Ama Murtaza bu kadar disiplinli çalışıp dururken bir kerecik yere pastırma düşürdü diye kendisini döven Torkon Baba'yı affetmedi. Sonbahar geldiğinde kimse Murtaza'ya hadi gel gidip seni okula kaydettirelim demedi. O da kimseye böyle bir isteği olduğunu söylemedi zaten. Torkon Baba'nın hemen ardından bir hemşerilerinin işlettiği Yaşar Kuaför ve Güzellik Salonu'na çırak girmiş, böylesi bir hayata hepten alışmıştı. Büyük oğulları Varol'u da kendi isteğiyle liseden alıp vitrinciye çırak veren Nevin Hanım ve Necdet Bey ise çocuğun içinde varsa kendi okur, böylesi daha hayırlı demek ki diye düşünüyorlardı. Hem zaten eve giren 3 maaşla bile ayın sonu güç bela geliyordu. Önceleri elinde linyit kömürüyle çektirdiği lacivert ceket, gri pantolonlu okul resmine bakıp bir iki kederlendi Murtaza. Sonraki günlerde kafasında çerçevelenip kalan o fotoğrafı henüz çekilmemiş bir başkasıyla değiştirdi. Bu hayali fotoğrafta cadde üzerindeki şık bir dükkan olan Mertol Kuaför ve Güzellik Salonu önünde görülüyordu. İnsanın böyle tırnakları varken sağ eline nasıl konsantre olup tüm gücünü nasıl yumruğunda toplayabilirdi ki? Murtaza bütün kuaför çırakları gibi dükkandan çıktığında saç boyasıyla kararan tırnaklarını saklıyor, ellerini koyacak yer bulamıyordu. Boya sırasında birkaç kez eldiven giyecek olduysa da Kalfa'nın alaylı laflarına dayanamayıp vazgeçmişti. Kalfalar boya bulaşığına ellerini sürmüyorlardı. Onların tırnakları olduğu gibi duruyordu tabii. İşin angarya kısmı bitince çaylarından son yudumu çekip fön makinesiyle müşteri kadının başına kuruluyorlar, Murtaza'ya asla bitmeyecekmiş gibi gelen tuhaf sohbetlere girişiyorlardı. Yaşar Usta ise bir iki hatırlı müşteri hariç hiç saç kesmez, hatta kasanın başındaki koltuktan bile nadiren kalkardı. Zaten bir keresinde kendisi de itiraf etmiş, "Benim müşterim kestiğim saça değil muhabbetime gelir. Kuaförlük ne ki? Makası şu sahibilerin eline versen bir zaman sonra onlar da erbaptan sayılır," demişti. İşte tam da o muhabbetlere sıçsındı Murtaza. Bütün gün o karının epilasyonu, bu karının boyası, pembe dizi geyikleri, magazin dedikoduları. Bunları dinleye dinleye üstüne tuhaf haller gelmesinden korkuyor. Kuaföre çırak verildiği güne müşterilerin asla bilemeyeceği türden küfürler ediyordu. Çıraklığının ilk günlerinde daha bu kadar bunalmamışken çerçeveleyip kafasına astığı hayali Mertol Kuaför ve Güzellik Salonu çoktan yıkılmıştı. Şimdilik yerinde kendi yaşında çocukların top oynadığı boş bir arsa vardı. Oysa vitrincide çalışan abisi Varol kuaförde çalışmak konusunda Murtaza ile aynı görüşte değildi. Misina ile elbise giydirmekten, suratları birbirinin aynı plastik kuklaları soyup giydirmekten daha manyak bir iş olabilir miydi hayatta? Hiç olmazsa Murtaza canlılarına dokanıyordu. Varol poşetli dergilerden edindiği bilgilerle günün birinde kardeşinin kuaföre takılan azgın bir dul tarafından eve kapatılıp yatakta genç bir aygır muamelesi göreceğinden de emindi. O dergilerin sırdaş köşeleri bu türden fantazi hikayeleriyle doluydu. Daha geçen Nisan sayısında orta yaşlı bir müşteri tarafından eve çağrılan çırak Nefe, yazdığı mektupta kadın tecrübeli elleriyle diye başlayıp süren acayip bir olay anlatıyor. Varol bunu okudukça içinde bir şeyler dolup taşıyor, vitrinciye çırak girdiği güne değişik cinsel pozisyonlar içeren fantastik küfürler ediyordu. Murtaza'nın o dükkanda ne kadar sıkıldığını, haftanın 6 günü kadınların ve yüzlercesi iç içe geçmiş ayna hayallerinin arasında kendi ergen yüzündeki tek tük sakalı, erkekliğinin nişanesi olarak nasıl itinayla gözetlediğini abisi asla bilmiyordu. Murtaza izin günlerinde erkek berberlerine gidip orada konuşulan ganyan ve futbol muhabbetlerine doya doya saçlarını kestirdiğinde kendince bir denge kuruyor, içine anlatılmaz bir rahatlık çöküyordu sanki. Aynı nedenle akşamları dükkan çıkışı karate kursuna gitmeye başlamıştı. Kendisi gibi birçok çırak vardı orada. Hatta dikkatle bakıldığında çıraklardan başkaca kimse yoktu. Kurs sahibi Batur Alp Hoca, Murtaza'nın dövüş sanatlarına Allah vergisi bir yeteneği olduğunu söylüyor, yeterince konsantre olduğunda civar kurslardaki akranlarını dövüş sanatı manasında dövebileceğine inandığını sık sık tekrarlıyordu. Gel gelelim Murtaza kafayı tırnaklarındaki boya artığıyla bozduğu için ellerine bir türlü konsantre olamıyor, tüm gücünü orada toplayıp onları birer çelik hançer gibi hissedeceği yerde dikkati dağılıp aklı karışıyordu. Bu yüzden ellerinden verim alamıyor, onları rakibinden saklamaya çalışırken ters yumruklara hedef oluyordu. O da ayaklarına yöneldi. Batur Alp Hoca, ellerini yok say demişti. İnsan vücudundaki her aza yeterli konsantrasyon ve antrenmanla öldürücü birer silah haline gelebilir. Milliyetçi bir full kontak dövüşçüsü olduğunu ileri süren Batur Alp Hoca, çocukken burnuna kaçırdığı silgiyle yaşayan tuhaf bir adamdı. İlkokulda kaleminin arkasındaki silgiyi burun deliğine sokup kurcalarken silgi kalemin ucundan kurtulup burun deliğinde kalmıştı. Batur Alp Hoca burnuna silgi kaçırdığını korkudan ailesine söylememiş, 6 ay kadar aralıksız hapşırması öğretmenin dikkatini çekince götürüldüğü bölge dispanserinde durum ortaya çıkmıştı. Ancak hapşırdıkça kafada yürüyerek tehlikeli bir yere giden silginin çıkarılabilmesi için uzun ve riskli bir ameliyata gerek duyulduğu, bu ameliyatın ileriki yaşlarda yapılmasının daha iyi olacağı söylenmişti. Sonraları burnuna kaçmış bir silgiyle yaşamaya alışan Batur Alp Hoca ameliyatı hepten boşlamıştı. Ara sıra geçirdiği uzun hapşırık nöbetleri dışında kendisine öyle pek büyük bir zararı olduğu da söylenemezdi. Yalnız dövüş sanatını icra ederken kafasındaki silgi ilerleyip beynine kaçmasın diye bu bölgeye darbe almamaya çalışıyordu. Kafa attığı, alnıyla kiremit kırdığı filan hiç görülmemişti. Kısacası dövüş sırasında o da kafasını yok sayıyor, diğer uzuvlarına yoğunlaşıyordu.